Ayrım 18.
Bunlara şiirde uyakları, kural dışı söyleyişleri ve bunun gibi şeyleri ekleyebiliriz. İşte dil, bu alışılmamış düzenlenişinden ötürü dikkati kendi üstüne çeker. Bir şey bildirmek amacıyla araç işlevi görmekten çok vurgulandığı için kendisi ön plana geçerek adeta kendi düzenlenişini sergiler. Rus biçimcileri için önemli olan şairin gerçeklik karşısındaki tutumu değil, dil karşısındaki tutumu. Ancak şunu da eklemek gerekir ki, Rus biçimcileri için dış dünyayı taze biçimde algılamamız ikinci derece bir sorundur ve yazınsallık, metnin dış dünya ile ilintisinde değil, dilin kurallarının kırılmasıyla, yeni düzenlenişleriyle ilgili biçimsel sorunlarda yatar. Dış dünya olsun, duygular, düşünceler olsun ancak malzemesidir şiirin. Bundan ötürüdür ki Rus biçimcileri edebiyatın yalnız biçimsel nitelikleri üzerinde durdular. Çünkü yazınsallığı sağlayan yalnızca bunlardı. Yeni eleştiriyle Rus biçimciliği arasında bir fark da bu konuda görülür. Yeni eleştiriyi savunanların bir kısmı, edebiyatın dili kendine özgü kullanışı sayesinde yaşamın karmaşıklığını yansıtabildiğini söylüyordu. Rus biçimciliği ise metnin dışına çıkarak yaşamla bağlarına bakmak gereğini duymuyor. Rus biçimcileri arasında dil bilimine ağırlık veren ve yapısalcılığa bir köprü sayılan Roman Jacobson, dilin şiirsel işleviyle diğer işlevlerini ayırt ederek bu konuyu en iyi işleyen kuramcı olmuştur. Jacobson bir iletişim eyleminde altı ögenin yer aldığını söyler. Bir kere bir gönderici vardır. Karşısındakiyle konuşurken sözü söyleyen ya da dersi anlatan ya da mektubu, raporu, romanı ve bunun gibi şeyleri yazan kişi. Göndericinin söylediği ya da yazdığına bildiri diyoruz. Bu bildirinin bir de alıcısı var tabii. Bu üç ögenin dışında bildirimde anlamın oluşması için başka ögelere de gereksinme var. Bildirinin aktarılması için bir iletici gerek. Bu iletici elektronik olur, yazı olur, söz olur. Bildirinin alıcı tarafından anlaşılabilmesi için ortak bir kod ile ortak bir dil örneğin ifade edilmesi lazım. Altıncı öge ise bildirinin gönderisini oluşturan bağlamdır. Biz genellikle bir bildirimde bütün anlamın bildiri ögesinde toplandığını sanırız. Oysa diğer bütün ögelerinde katkısı bulunur. Gerçi çoğunlukla bir söylemde bildiri dışındaki bağlama ait bir şey bildirir. Edirne-İstanbul arası 400 kilometredir. Bu bildiri göstersel bir anlam taşıyor ve göndergesi kendi dışındaki bir bağlam. Ne var ki bildiri her zaman göstersel işlev yüklenmez. Amma yolmuş, yürümekle bitmiyor gibi bir cümlede bildiri, bağlama değil söyleyene yöneliktir. Onun duygularını, tutumunu, tepkisini anlatır. Hazırlan, yola çıkacaksın gibi bir bildiri ise alıcıya yöneliktir. Bir emri dile getirir. Jacobson, bildirinin sözünü ettiği altı ögeden herhangi birine yönelik olabileceğini gösterdikten sonra, bildirinin işlevini bu yönelişe göre tayin edebileceğimizi söylüyor. Eğer bildiri diğer beş ögeden birine değil de, bildirinin kendine yönelikse, o zaman işlevi şiirsel olur. Çünkü bildirinin yaptığı şey, dikkati kendi üstüne, kendi düzenlenişine çekmektedir. Şiiri diğer söylemlerden ayıran, gerçi bu özelliğidir. Ama bu demek değildir ki, şiirde dilin başka işlevi olamaz. Şiirin duygusal anlamı, göstersel anlamı, yaptırıcı anlamı da bulunabilir. Ne var ki bunların arasında ağır basan şiirsel işlevdir. Buna karşılık göstersel işlevin ağır bastığı bir bildirinin aynı zamanda şiirsel yönü de bulunabilir. Diyelim ki tarih kitabında az da olsa böyle bir yön sezilebilir. Özellikle sloganlarda, reklamlarda şiirsel işlevin rol oynadığı kuşkusuzdur. Kim korkar evlenmekten, Elka varken? Can kraker, herkesin canı çeker gibi reklamlarda bildirinin düzenlenişi, seslerin tekrarı ve bunun gibi şeyler bildiriyi çarpıcı kılmak için şiirsel işlevden yararlanıldığını gösterir bize. Özetlersek, Jacobson'a göre bir bildirim olayında bildirinin dilsel düzenlenişi diğer ögelere yönelişten daha ağır basıyor ve bildirinin kendini ön plana çıkarıyorsa, bu bildirinin esas işlevi şiirseldir. Romanda yazınsallık. Buraya kadar Rus biçimciliğinin şiirde yazınsallık konusu üzerindeki görüşlerini özetledik. Şimdi düz yazı, anlatı türü üzerindeki görüşlerine geçebiliriz. Roman ve öykü gibi düz yazı türlerini de Rus biçimcileri yazınsallık bakımından çözümlemeye çalıştılar. Şiirin alışkanlığı kırma gücü nasıl kendi dışında bir şeye işaret etmesinden değil de dilsel düzenlenişinden kaynaklanıyorsa, romanın alışkanlığı kırma gücü de yaşamı yansıtmasından değil, onu özel bir biçimde düzenleyişinden kaynaklanır. Rus biçimcileri bunu açıklamak için şiirdekine benzer bir ayrımdan söz ederler. Şiirde yazınsallık, kullanmalık dilin garip bir şekilde düzenlenmesinden kaynaklanıyordu. Ama bir roman dilinin metni, ona yazınsallık sağlayan bir özellik değildir ve bundan ötürü bu kez geçerli olan karşıtlık, kullanmalık dil, şiir dili arasında değil, suyuz het, fabula arasındadır. Suyuz het, az çok olay örgüsü anlamında kullanılıyor. Yani yazarın metinde sunduğu sıra ve biçimdeki olaylar dizisi. Fabulayı öykü olarak çevirebiliriz. Ama sözcüğü özel bir anlamda kullandığımızı unutmamak şartıyla. Bu bağlamda öykü bir anlatı türüne işaret etmez. Yazarın düzenlediği olayların, olay örgüsünün gerçek yaşamda takip etmesi gereken sıraya göre dizilmiş şekline işaret eder. Okur bu sırayı romanı okuduktan sonra isterse kafasında kendisi kurar. Diyelim ki bir romanda konu şöyle bir şey. Bir genç kız K ve erkek E tanışıyorlar, sonra sevişiyorlar, derken evleniyorlar. Bir süre sonra E başka bir kadınla ilişki kuruyor ve bu yüzden K ile kavga ediyor. Boşanacak oluyorlar ama sonunda barışıyorlar. Romanı birine özetleyecek olsak olayları bu sıraya göre anlatırız. İşte öykü dediğimiz yaşamdaki sırayı izleyen olaylar zinciridir bu. Ama yazarın bu öyküyü sunuş biçimi hiç de böyle olmayabilir. Belki romana evlilikten sonraki kavgayla başlar. Sonra geriye dönerek tanışmalarını anlatır. Derken evlenmeleri olayına atlar ve bunun gibi. Aslında metinde karşılaşmadığımız ve ancak bir çıkarım edimiyle elde ettiğimiz olay sırası, öykü, gerçek yaşamdaki gibi zaman dizinsel, kronolojiktir. Yazar bu sırayı bozar, alt üst eder ve yaşamdakine uymayan yapay bir diziye yerleştirir olayları. Ve böylece alışılmışı kırmış olur. Kuşkusuz yazar, öyküdeki zaman dizinsel sıraya sadık kalmayı tercih de edebilir. Ama yine de zaman düzeni üzerinde oynayacaktır. Bazı olayları özetleyerek kısaltacak, bazılarını ise uzun uzun ayrıntılara girerek anlatacaktır. Ayrıca olayları, kişileri, kimin bakış açısından göreceğimizi saptayacaktır. Ve böylesi. Rus biçimcilerinin edebiyat kuramına yaptıkları katkılar arasında bu Suyuzhed ve Fabula ayrımı en etkililerden biri olmuş ve gelecek bölümde görebileceğimiz gibi Fransız yapısalcıları tarafından benimsenmiş ve daha da geliştirilmiştir. Rus biçimcileri yeni akımların, üslupların, biçimlerin doğmasının nedenlerini açıklarken de tarihsel, sosyal, ekonomik nedenlere bakmazlar. Sorunu biçimsel nedenlerle çözümlerler. Yazınsallık alışılmışı kırmak olduğuna göre bunu mümkün kılan yollar uzun süre değişmeden kalamaz. Çünkü uzun süre içinde bu yollarda alışkanlık yaratır ve bir zaman gelir ki alışkanlığı kırma gücünü yitirirler. O zaman yeni sanat biçimleri, üslupları bulmak zorunluluğu doğar ve yazarlar çoğu kez eski biçimi alaylı bir tarzda kullanarak onun dayandığı kuralları, gelenekleri yıkarak yeni biçimlere yol açarlar. Cervantes'in Don Quixote eserinde romans türünü alaya alarak romana yol açması gibi. 9. Bölüm Yapısalcılık ve Ötesi. Edebiyatta yapısalcılığı Fransa'da 1960'lı yıllarda Roland Barthes, Claude Bremont, Gérard Genet, A.J. Greimas ve Bulgar asıllı Tzeventan, Todorov gibi eleştirmenler ve yazın bilimciler başlattı. İlk önce şunu söyleyeyim ki, yapısalcılık yalnızca bir edebiyat kuramı değil, çeşitli bilim alanlarına da uygulanan bir yöntemdir. İlk kez Fransa'da kullanılmaya başlanan bu yöntemi, Levi Strauss antropolojiye uyguladı ve yapısalcı antropolojiyi başlattı. Jacques Lacan psikanalize uygulayarak Freud'un kuramını yeniden yorumladı ve bilinçaltının yapısının dilin yapısına uyduğunu iddia etti. Michel Foucault bilgi ve kültür sorununa yapısalcı yöntemle yaklaştı. Jacques Derrida felsefe tarihini ve felsefi metinleri bu yöntemle inceledi. Ne ki Lacan, Derrida ve Foucault'un yapısalcılığı, daha sonra yapısalcılık ötesi, post-strüktüralizm adını alacaktır. Onun için ilk önce yapısalcılığı, sonra da Derrida'yı inceleyerek yapısalcılık ötesini gözden geçireceğiz. Çeşitli bilim dallarına, kültüre, sanata uygulanabilen yapısalcı yöntemin özelliği nedir? Adından da anlaşılacağı üzere incelenen nesnenin yapısına yönelmektir. Şöyle de açıklayabiliriz. Yapısalcılık, yüzeydeki bir takım fenomenlerin altında, derinde yatan bazı kuralların ya da yasaların oluşturduğu bir sistemi, yapıyı aramaktır. Önemli olan şu, sistemdeki birimler kendi başlarına bir anlam taşımazlar. Sistem içinde birbirleriyle olan bağlantılarıdır onlara anlam kazandıran. Çünkü ancak o zaman bir sistemin parçası olarak ele alınabilirler. Yapısalcılığı anlamak ya da anlatmak için işe yapısal dil bilimden başlamak zorunluluğu vardır. Çünkü antropolojiye, felsefeye, edebiyata ve benzerlerine uygulanan bu yöntemin kaynağı, Ferdinand de Saussure'ün kurduğu yapısal dil bilim kuramıdır. Yapısal dil bilim. Yapısal dil bilim 1857-1913 yılları arasında yaşamış olan Ferdinand de Saussure ile 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Ölümünden sonra 1916 yılında ders notlarının Genel Dil Bilim Dersleri adı altında yayımlanmasıyla dil biliminde yeni bir çığır açıldı. O zamana kadar dil bilimciler için dil, bir takım dil olgularının toplamıydı ve bunlar ayrı ayrı bir öze sahip imiş gibi tek tek ele alınırdı. Dil çalışmaları, zaman içerisinde bir dilin geçirdiği değişiklikleri incelemek ve bunların kurallarını bulmaktı. Dilin zaman içerisindeki evrimlerine yönelmeye art zamanlı, diakronik yaklaşım diyoruz. Saussure ise dili belli bir zaman noktasında ele alarak eş zamanlı, senkronik, kendi kendine yeterli ve bağımsız bir sistem olarak incelemeyi önerdi. Örneğin 16. yüzyıl Türkçesi ile 20. yüzyıl Türkçesini ayrı ayrı eş zamanlı olarak incelersek farklı iki sistem buluruz. Bu iki zaman noktası arasında Türkçenin gelişimini de inceleyebiliriz ve bu art zamanlı bir inceleme olur. Ne var ki bugünkü Türk dilinin sistemini açıklamak için ne bu gelişimi bilmek ne de hesaba katmak zorundayız. Çünkü sistemi anlamak onun ögeleri arasında o andaki bağıntıların oluşturduğu yapıyı açıklamak demektir. Bu söylediklerimizi tavla oyununa uygulayarak örneklendirelim. Saussure örnek olarak birkaç yerde satranç oyununu kullanır. Tavla bilmeyen biri, tavla oynayanları birkaç gün seyretse, yavaş yavaş oyunun sistemini kavramaya başlar. Pullar hangi yönde yürütülüyor? Bir pul hangi koşullar altında vuruluyor? Hangi koşullar altında yeniden oyuna sokuluyor? Zarların üstündeki sayılar oyunda nasıl kullanılıyor? Ve benzeri. Sonunda tavla oyununun sistemini bulur bu kişi. Şuna dikkat edelim. Bu kişi sistemi anlamak için tavla oyununun tarih içinde nasıl geliştiğini, nasıl değişiklikler geçirdiğini öğrenmek zorunda değildir. Bunu araştırmak art zamanlı bir yaklaşım olurdu. Bundan başka oyunun sistemi dış gerçeklikten bağımsız, saymaca bir takım kurallardan oluşmuştur ve kendi içinde bir bütün meydana getirir. Ayrıca oyunu oluşturan ögelerin kendi öz varlıkları önem taşımaz. Önemli olan sistem içindeki işlevleri, birbirleriyle olan bağıntılarıdır. Edebiyatta yapısalcılığı anlamak için Saussure'ün dili konusunda yaptığı bazı ayrımlara daha değinelim. Bunlardan biri dil, lang ile söz, parol ayrımıdır. Dil, bir dil sistemine verilen addır. Türkçe, Fransızca, İngilizce dilleri dediğimiz zaman dili bu anlamda kullanırız. Söz ise dilin somut kullanımı, yani dilin belirli bir konuşucu tarafından belirli bir andaki uygulanmasıdır. Bu sayısız sözler bir dil sistemine uyarlar. O halde somut ve bireysel olan sözün arkasında onu belirleyen soyut ve toplumsal bir sistem, yapı, dil vardır. Dil bilimin amacı bu yapıyı ortaya çıkarmaktır ve bunu yapmak için sözü inceler. Deminki tavla örneğine dönecek olursak diyebiliriz ki tek tek tavla oyunları somut söze tekabül eder. Oyun olarak tavla ise soyut dil sistemine. Başka önemli bir ayrım, gösteren gösterilen ayrımıdır. Sözcükler bir şeye işaret ettikleri için birer göstergedirler ve bir göstergenin iki yönü vardır. Biri bir ses imgesidir ki gösteren adını alır. Köpek dediğimiz zaman ağzımızdan çıkan ses imgesi gösterendir. Bunun işaret ettiği köpek kavramı ise gösterilendir. Gösteren ile gösterilen arasındaki bağıntı saymacadır, keyfi. Çünkü köpek kavramını bu sözcükle göstermek için bir neden yoktur. Başka dillerde köpek kavramı başka sözcüklerle anlatılır. Daha önce de söylediğimiz gibi sistemin içindeki bağıntılar dış gerçeklikten bağımsızdır. Köpek sözcüğü dil sistemi içinde bir ad olarak kullanılır ve bir ad olarak davranışı, diğer ögelerle olan bağıntıları, gerçeklikteki dört bacaklı hayvanla ilgili değildir. Sözcükler birer gösterge olduklarına göre dil bir göstergeler sistemidir ve dış gerçeklikten bağımsız kendi iç kurallarına göre işler. yapısal dil bilimin getirdiği yeni fikirlerden birine daha değinelim. Sağduyuya uygun, Saussure'den önceki dil anlayışına göre dil, var olan nesneleri adlandırır. Yani sınıflara ayrılmış düzene sokulmuş hazır bir dış dünya vardır ve bu gerçekliği biz dil ile aktardığımıza göre dil, bu dünyayı yansıtmaya yarayan bir araçtır. Saussure bu dil anlayışını köktenci bir biçimde değiştirdi ve durumu tersine çevirdi diyebiliriz. Saussure göre dil, zaten mevcut nesneleri, kavramları sonradan etiketleyerek bir çeşit katalog oluşturmaz. Çünkü dil kavramlardan önce vardır. Bu iddiayı biraz daha açalım. Yapısalcı dil bilime göre dış dünya, kesintisiz, bölünmemiş büyük bir yığın, bir bütündür ve dil bu yığını anlaşılır kılmak için böler. Örneğin, dilden önce taş, kaya ve maden ayrımı yoktur. Ama biz bütünü, taş sınıfı, kaya sınıfı, maden sınıfı olarak birimlere ayrıştırır ve böylece dünyayı kavranılır, anlaşılır hale sokarız. Bunu yapmasaydık, zihnimiz karmakarışık bir duyumlar yığını olarak kalırdı. Şu da var ki, her dil dış dünyayı aynı şekilde bölmez. Türkçe'de çayırda otlayan hayvana da, sofrada yenen etine de koyun denir. Ama İngilizce'de bunlar sheep ve mutton olarak ayrılırlar. Demek ki İngilizce dünyayı başka şekilde bölmüş oluyor. Bu söylediğimizi renkleri ele alarak örneklendirebiliriz. Biliyoruz ki güneş ışığını bir prizmadan geçirirsek güneş tayfını, spektrum elde ederiz. Bu tayfta renkler kesintisiz olarak birinden ötekine geçer. Ama biz bu renkleri kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor olarak böleriz. Oysa doğada bir ayrım yoktur. Görülüyor ki bizim doğal olarak kabul ettiğimiz renk ayrımları aslında dil sayesinde yapılmış ayrımlardır ve dilden önce mevcut değildirler.